Kelebekler ve İnsanlar, Üstün Dökmen, 15. Ayrım. Evlenmeye karar verdiklerini ilk önce Umay söyledi annesine, söylemez olaydı. Gülşen Hanım bir konuda kötü bir haber alacağını sezinlemiş ancak bu haberin gelmeyeceği konusunda kendini inandırmış insanların, boşa çıkan kehanetleri karşısındaki hayal kırıklığıyla, gözlerini uzaktaki baktığı ama göremediği bir noktaya dikip bir süre durdu. Bir yandan tevekkül içindeydi yüzü, bir yandan da az sonra patlamaya hazır, zihninden geçen cümleleri sansürlemeye çalışan bir çabayla dudaklarını hafifçe büzmüştü. İnsanlar kızgınlık anlarında akıllarından geçenleri adeta yutmak, dillerini tutmak için dudaklarını büzerler ve içlerindeki fırtına açığa çıkmadan önce kızdıkları kişiyi daha az görebilmek için gözlerini kısarlar. Gülşen Hanım'ın dudaklarındaki ve gözlerindeki bu ifade, Umay'ın şahit olduğu kavgalarında, annesinin babasına karşı parlama öncesi sakındığı tanıdık bir ifadeydi. Gülşen Hanım az sonra kaşlarını hafifçe kaldırarak, gözlerini uzaktaki noktadan ayırıp Umay'a çevirdi. Yüzünde ne söyleyeceği tahmin edilemez bir ifade vardı. Umay zaten ufaktı, ufacıktı. Sandalyesinde iyice büzüldü, minnacık kaldı. Gözlerini kocaman açıp annesine bakmaya başladı. Gülşen Hanım nihayet, "Sen bilirsin hayatım, bir düşünelim," dedi. Umay bu sözün ne anlama geldiğini bilirdi. Bir iş için Gülşen Hanım'ın aklı yatmazsa, "Bir düşünelim," derdi. Daha sonra da bu cümlenin ardından olumsuz bir cevap gelirdi. Eğer bir konuya aklı yatmışsa fazla düşünmeden olumlu cevap verirdi. Bir düşünelim tavrı Gülşen Hanım'ın müdürlük yıllarından kalan bir alışkanlığıydı. O yıllarda aldığı hizmet içi eğitimlerde iyi bir yöneticinin hayır demeden önce bir düşünelim diyerek demokratik bir hava yaratması gerektiği anlatılmıştı. Söz konusu bu demokratik hava yüzeysel de olsa sonuçta müdürden gelecek hayırı değiştirmese de yine de memurlara iyi gelirdi. Aslında otorite hizmet içi eğitimlerin bulunmadığı çağlarla da düşündüğünü vurgulardı. Örneğin hakimler yüzyıllar boyunca evrensel hukukun rutin diliyle kararlarını açıklamadan önce gereği düşünüldü demişlerdir. Bir düşünelim. Umay şimdilik bu cümleyle yetinmek zorundaydı. Olayı düşünürken annesinin sıralayabileceği olası olumsuz düşüncelere karşı Umay da bir takım savunucu görüşler geliştirecekti. Umay öncelikle elinde bir takım sağlam veriler bulunması gerektiğini hissediyordu. Bu verileri Gökhan'la birlikte devşireceklerdi. Gülşen Hanım'ın olaya olumsuz baktığı ortadaydı. Umay düşünme sürecinde annesinin babasını da kendi yanına çekeceğinden emindi. Sonuçta ikiye bir olacaklardı. Göründüğü kadarıyla Umay azınlıktaydı. Ancak Umay'ın görünmeyen iki müttefiki vardı. Bunlardan birisi içindeki aşktı, diğeri ise Gökhan. Evlilikle ilgili bu iceberg'e benzeyen, üstü küçük, altı büyük ilk konuşmayı izleyen saatlerde Umay'ın içini derin bir hüzün kaplamaya başladı. Dünyanın herhangi bir yerinde bir genç kız annesine "Ben evlenmek istiyorum," dediğinde annesi sevinirdi. En azından "Haydi, hayırlısı," derdi. Babalar ilk duyuşta bir şey demezlerdi genelde. Ama en azından anneler sevinirdi. Umay bundan emindi, anneler sevinirdi. Anneler sevinirdi, oysa Gülşen Hanım sevinmemişti. Durup dururken başıma iş açacaksın düşüncesinin gölgelediği bir yüzle, sıkıntılı bir sesle bir düşünelim demişti. Bazı şeyleri düşünmek zihinlere ağır gelir. Aslında kaygılı bir yüzle bir düşünelim derken annesi sessiz bir sesle siz sakatsınız evlenemezsiniz demek istemişti. En azından Umay böyle algılamıştı. Umay kendini yalnız hissetti. Annesi sevinmemişti. Eğitimli olmaları, mesleklerinin olması, görgülü, kültürlü olmaları, birbirlerini seçmiş olmaları, hemen her konuda sağlıklı düşünüyor olmaları önemli değildi. Onlar sakattı, sandalyeliydi, evlenemezlerdi. Niçin? Öğreneceklerdi. Umay annesinin bu konuda niçin isteksiz olduğunu tam olarak bilemiyordu. Tahmini sağlığı için endişe ettiğiydi. 27. Erkek tarafı. Umay, evlilik konusunda annesiyle aralarında geçen ilk konuşmayı Gökhan'a söylemedi. Annesinin tepkisini anlatmak acı vericiydi. Gökhan konuşup konuşmadığını sorduğunda daha söylemedim dedi. Gökhan da bu konuyu ailesine açmıştı ancak o da henüz konuşmadık dedi. Birbirlerine yalan söylemişlerdi. İlişkilerinin başlangıcında daha ilk günlerde birbirlerine yalan söylemek her ikisinde kötü geldi. Yalan söylemelerinin sebebi görmezlikten geldikleri, telaffuz etmek istemedikleri, yaşamlarının bel kemiği olan, kısmen bel kemiklerinden kaynaklanan bir gerçeği konuşmak yerine biraz daha öteleme isteğiydi. Bize ait bazı gerçekler bize ağır geldiğinde, bize ait olmayan yalanlara sığınırız genelde. Sağanak ağırlaştığında bir yalana sığınmak, doğru olmasa bile doğrudan ıslanmaktan korur bizi. Bazı gerçekleri kabul etseniz, kanıksasanız bile bunları olur olmaz yerde kullanmak olumsuz duygular verir size. Gökhan ve Umay biz sakat olduğumuz halde evlenmeye kalkışmıştık. Yanlışmış. Bunun olmazlığını anamız babamız bize hatırlattı diyeceklerdi birbirlerine. Umay'ın annesiyle konuşmasını izleyen saatlerde onlardan habersiz Gökhan da Umay'la evlenmek istediklerini söyledi ablasına. İkisi verandada yalnızdı. Gökhan birdenbire beklenmedik bir cesaretle "Biz Umay'la evlenmek istiyoruz abla," dedi. Ablası bunu duyar duymaz sevindi. "Sizi gidi keratalar sizi. Ne işler çevirmişsiniz öyle?" dedi. Aysel daha ilk cümlesinde "siz" demişti. Gökhan ile Umay'ı bir bütün görüyordu. Onların biz oluşunu, birlikteliklerini şimdiden onaylıyordu. Gökhan bunu fark etti, sevindi. İlk cümlesinin hemen ardından Aysel, "Haydi hayırlısı. Ne yaparız, nasıl yaparız, bir düşünelim." diye ekledi. Aysel'in düşünelimi Gülşen Hanım'ın düşüneliminden farklıydı. Aysel, evlilik işinin nasıl gerçekleşeceğini, neler yapacağımızı araştıralım demek istemişti. Kardeşinin Umay'la evliliği konusunda Aysel'in tavrı daha ilk andan olumluydu. Şüphesiz ki annesiyle babası da onlara katılacaklardı. Ancak Aysel bir saat kadar sonra bu güzel haberi anne babasına söylediğinde buz gibi bir hava esti evde. Fatma Hanım'a ve Ragıp Bey'e göre Gökhan'ın evlenmesi, hele hele kendine benzeyen bir kızla evlenmesi imkansızdı. Olanaksızdı, olamazdı. Fatma Hanım Gökhan'ın evlenmesine karşı değildi elbette, evlenebilirdi. Ancak bu evlilik özürlü olmayan bir kızla olmalıydı. Seyrek de olsa özürlü gençlerle özürlü olmayanların evlendiklerini görüyordu. Aynı durum Gökhan için niçin olmasındı? Aslında Fatma Hanım oğlunun özürlü bir kızla evlenmesini, özrünün vurgulanması olarak görüyordu, onuruna yediremiyordu. Bir de açıkça dile getirmese de Fatma Hanım, zihninin derinlerinde bir yerlerde, iki özürlü gencin evlenmesini zarif bulmamıştı. Cümle alem ne derdi? Kocası Ragıp Bey ise bu konuda başlangıçta belirgin bir fikre sahip değildi. Oğlunun da bir gün evlenmek isteyebileceği düşüncesini ertelemişti, bastırmıştı. Şimdi eşi kararlı bir şekilde bu evliliğe karşı çıkınca ona da uygun değilmiş gibi geldi. Ve Fatma Hanım'dan bağımsız Ragıp Bey'in de içinde bir yerlerde iki özürlü gencin evlenmesinin alışılmamış tatsız bir durum olduğu duygusu vardı. Kendisi bir zamanlar eşini aldatmıştı, bu olabilirdi. Çok da aman aman tatsız bir durum değildi. Ama iki sakat gencin evliliği nedense tatsız bir durumdu. Aysel anne babasının sergilediği bu beklenmedik olumsuz tavır karşısında şaşırdı. Böyle bir tepkiye hazırlıklı değildi. Fazlaca tartışmadı, yanlarından yüzünün rengi değişmiş, gözleri ateşi varmış gibi çakmak çakmak çıktı. Nasıl gözüktüğünün farkındaydı. Kardeşinin yanına gitmeden sakinleşmek için lavaboya girdi ama sinirden lavaboya niçin geldiğini unutup hızla aşağıya indi. Verandada oturmuş ablasından haber bekleyen Gökhan ablasının yüzünü görünce bir anlam veremedi. "Ne dediler abla?" diye sordu. Aysel "iyi iyi bakalım dediler" diye geçiştirdi. Gökhan ablasını tanırdı. Olumsuz bir hava olduğunu anladı, hayal kırıklığına uğradı. Ablasını üzmemek için üstelemedi. Bu ne demekti? Bunu şimdilik kimse bilemezdi. Ne istemiyorlardı, niçin istemiyorlardı? Müstakbel gelinlerini mi beğenmemişlerdi? Anne babasının olumsuz tavrı Aysel'i iki kere kırdı. Birincisi, kardeşinin bu çok önemli isteğini düşünmeden, işin mümkününe, imkansızına bakmadan peşin bir hükümle reddedivermişlerdi. İkincisi, bu olay Aysel'in kendine ait bastırmaya çalıştığı derinlerdeki bir öfkesini harekete geçirmişti. Ragıp Bey eşini bir defa ayan beyan bir şekilde adeta fütursuzca aldatmıştı. Olay kapanmıştı, tekrarlanmamıştı. Ancak Aysel bu olay öncesinde de babasının bir takım benzeri davranışları, kırık kırtık çapkınlıkları olduğunu sezinlerdi. Bu durum ona çok acı verirdi. Annesinin yanında annesi gibi kendisini de hakarete uğramış hissederdi. Daha da önemlisi, Aysel bugüne kadar evlenmemesinin sebebi olarak babasının bu eski çapkınlıklarını görüyordu. Dünyada böyle bir şeyi yapmaması gereken kişilerin başında babası geliyordu ama o yapmıştı. O halde herkes yapabilirdi. Babasından yola çıkıp tüm erkekleri güvenilmez algılıyordu. Güzel, genç bir hanımdı. Zarifti, kültürlüydü. Pek çok erkeğin kadınlarda arayacağı özellikleri kendisinde toplamıştı. Ama olmuyordu, olmamıştı. Söze değer bir erkek arkadaşı bile olmamıştı. Aysel erkeklere karşı çekingendi. Onları kendinden uzaklaştıran bir tavrı vardı. Farkında olduğu ama değiştiremediği bu tavrının babasına duyduğu güvensizlikten kaynaklandığına inanmıştı. Korkularını tüm erkeklere genelliyordu. Kendisine ait bu psikanalitik yorum babasına ait öfkesini artırıyordu. Ancak 2 yıl önce bir psikoloğa gittiğinde psikolog nazik bir üslupla bu türden analitik yorumlara romanlarda, filmlerde rastlandığını, gerçek yaşamdaki davranışlarımızın daha karmaşık nedenlere dayandığını, anılarımızın davranışlarıyla kendi davranışlarımız arasında böylesine tek basamaklı ilişkiler kuramayacağımızı söylemişti. Psikoloğun bu açıklamasını Aysel ciddiye almış, edebi eserleri alışageldiğinden daha farklı gözle yorumlamaya başlamıştı. Ancak özel yaşamında ne babasına olan öfkesi azalmıştı, ne de bir sevgilisi, eşi, bir bebeği olmadığı için üzülmeyi bırakmıştı. Psikoloğun dediği gibi nedenler ve sonuçlar karmaşıktı. Aysel biraz sakinleştikten sonra Gökhan'a "Dolaşalım mı?" dedi. Abla kardeş ırmak boyunca yürüyüşe çıktılar. Gökhan arabasını kendisi kullanıyordu. Tatlı bir sıcak vardı. Hava ıtır, iğde, begonya, sulanmış toprak ve yeni biçilmiş çim kokuyordu. Duymadılar. Irmak boyunca söğüt ve kavak ağaçları vardı. Görmediler. İkisi de üzgündü. Anne babalarının olumsuz tavrını Gökhan'a açıkça söylememişti. Ama olup biteni anladığının farkındaydı. İki kardeş birbirlerini anlıyorlardı. Gökhan kırılmıştı, mahcup olmuştu. Kendini arsızlık edip istememesi gereken bir şeyi istediği için azarlanmış bir çocuk gibi hissediyordu. Üstelik bu konuda ablasını aracı edip üzdüğü için üstüne üstlük üzülmüştü. Aysel sessizce 30 küsur yıllık hayatının muhasebesini yapıyordu. Yaşam ekstresini inceleyip memnun kalmamış bir müşteri hoşnutsuzluğu vardı yüzünde. İki kardeş yürüyüş sırasında Umay'dan, anne babalarının tepkisinden söz etmediler. Birbirlerini kollayan, birbirlerini ve kendilerini incitmeyecek, havadan sudan konulardan söz ettiler. Aysel bir ara yeni ısmarladığı teleskobun ne zaman geleceğini sordu Gökhan'a. Gökhan ufak ufak para kazanmaya başlamıştı. Teleskop yapan bir firmaya danışmanlık yapıyordu. Eve döndüler. O gezide Aysel uzun süredir düşündüğü ama cesaret edemediği bir konuda karar verdi. Ayrı eve çıkmak istiyordu. Eğer gelirse kardeşiyle birlikte, gelmezse tek başına ayrı eve çıkacaktı. Baba ocağı sıcaktı, gerçekten sıcaktı ama artık havası boğucu gelmeye başlamıştı. Daha önce ayrı eve çıkmayı düşünmüş ama kardeşini geride bırakmayı göze alamamıştı. Fakat artık baba ocağı giderek kaynama noktasına ulaşıyordu. Anne babasının olumsuz tavrını Gökhan da Umay'a hemen söylemedi, geciktirdi. Yutkunması, yutması, hazmetmesi gerekiyordu. 28. Hazırlık. Gökhan'la Umay bir süre anne babalarının olumsuz tavırlarını yokmuş farz edip konuşmayı sürdürdüler. Evliliklerin olup olmayacağını internet başında bazen ayrı ayrı bazen birlikte ciddi olarak araştırdılar, tartıştılar. Benzeri sorunlara sahip evli özürlüler buldular. Onların deneyimlerini, önerilerini öğrenmeye çalıştılar. Bu konuda çalışan hekimler buldular, danıştılar. Hemen hepsi saygıyla, sevecenlikle sorularına cevap verdiler, onları yüreklendirdiler. Zaman azdı, zamanları hızla akıyordu. Her geçen saat birbirlerine olan aşklarını artırdı. Evlenmelerinin olabilirliğine olan inançlarını güçlendirdi. Neden olmasındı? Olabilirdi. Olmalıydı. Dünyadaki bütün saatler aynı yöne, aynı hızla döner. Saatler mekaniktir, sahipleri nasıl ayarlarsa öyledir. İnsanlar birbirlerini de saat yerine koyar, ayarlamaya çalışırlar. Hele ki ana babalar çocuklarını istedikleri gibi ayarlayabileceklerine emindirler. Oysa gençlerin saatleri ana babaların saatlerinden farklıdır. Bazen yönleri, bazen hızları farklıdır. Koşturup gider kimisi. Çoğunun dünyadaki dilimi farklıdır. Ya ileri ya geri. Belki de bu yüzden kuşak farkı yerine saat farkı demeli. Her iki ana baba da çocuklarının evlenmek istediklerini ilk duyduklarında bu gibi oldular. Olaya soğuk gözlerle baktılar. Çocukları bile olsa iki sakat gencin evliliği tehlikeliydi, zordu, tuhaftı. Nasıl olurdu? Olmamalıydı, olamazdı. Olsa bile herkes ne derdi? Bu dört kişinin gerekçeleri farklı farklıydı ama ulaştıkları sonuç aynıydı. Bu çocuklar kendilerini ve ailelerini zorluyorlardı, zorlayacaklardı. Yalnız Aysel abla farklı düşünüyordu. Bu evlilik zor da olsa olabilirdi, olmalıydı. Aslında Aysel de bu evliliğin olabilirliği, sürdürülebilirliği konusunda derinlerde bir kaygı, örtmeye çalıştığı bir acı hissediyordu. Ancak kardeşine olan kıtıksız ve karşılıksız sevgisinden, bir de kendisinin de henüz evlenmemiş olmasından kaynaklanan kaygılarından ötürü, bu evlilik konusundaki olumsuz düşüncelerini, duygularını bastırdı, baskıladı. Aysel 34 yaşında, ciddi, olgun, yerine göre canlı, neşeli bir hanımefendi, yere ve yaşama sağlam basan bir insandı. Dışarıdan bakanlar bu güçlü kadının evlenmek istediğini, hem de çok istediğini, evlenmedim diye dertlenebileceğini, bu yüzden hayatının büyük bir bölümünü kaplayan bir hüzün yaşadığını bilemezlerdi. Ama öyleydi. Son yıllarda evlenmeden geçen her yılın 31 Aralık akşamında kimselere söyleyemediği bir düşünce geçerdi aklından. Bu yıl da olmadı. İnşallah bu yıl. Böyle olduğu için olsa gerek Aysel bu iki gencin duygularını herkesten iyi anlıyordu. Onlarla empati kurabiliyordu. Ana babalar için durum farklıydı. Onlar gençliklerindeki hayallerini, hayal kırıklıklarını, ya evlenemezsem kaygılarını unutmuşlardı. Eriştikleri ana babalık makamı karamsardı, ciddiyet istiyordu. Sorumluluk gerektiriyordu. Bir zamanlar kendi yüreklerini hoplatan duygularda, şimdi çocuklarının ayaklarını yerden kesen duygularda önemsizdi. Yaşamın gerçekleri karşısında duygular, özellikle gençlerin gözlerini karartan türden kara sevdalar görmezden gelinmeliydi. Açıkça telaffuz etmeseler de sandalyeye bağımlı olan, ayakları yere değmeyen bu iki gencin evlenme isteği, gerçekçi olmayan, tehlikeli sonuçlar doğurabilecek, ailelere maddi ve duygusal sorunlar yaratacak bir istekti. Engellenmesi gerekliydi, engelleyeceklerdi. Evlilikleri için bilgi toplamaya çalışırken Umay da Gökhan da bir süre sonra rahatladılar. Bedensel özürleri, özürlerinin düzeyleri evlenebileceklerini gösteriyordu. Nitekim geçmişte benzeri durumlarda olup bunu başarmışlar çoktu, yine olabilirdi. Her şeyin yolunda gideceği konusunda %100 garanti yoktu, olmayabilirdi. Uzun süre birlikte yaşadıklarında zorlanabilirlerdi, mutlu olmayabilirlerdi. Evlendiklerinde fiziksel bir kaza geçirme ihtimalleri de yüksekti. 15. ayrımın sonu sayfa 143, devamı 16. ayrımda.